Ayrım 23.
Sayfa 217. Berg'in önerisi önce kendisi için hiç de gurur okşayıcı olmayan bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Geçmişi pek iyi bilinmeyen Livonyalı bir aristokratın oğlunun Kontes Rostova'ya evlenme önerisi yapması tuhaf görünmüştü ilkin. Ama Berg'in karakterindeki başlıca özellik öylesine katıksız ve kötülüğü olmayan bir bencillikti ki, Rostovlar, madem Berg bu evliliğin iyi olacağına bu kadar kesin biçimde inanıyor, o halde bu iş gerçekten iyi hem de çok iyi olacaktır diye düşündüler. Bundan başka Rostovların işleri çok bozuktu. Bunu damadın bilmemesi olanaksızdı. En önemlisi de şuydu. Vera 24 yaşındaydı, sosyetede epey görülmüştü ve hem güzel hem de akıllı olduğundan kuşku duyulmadığı halde o zamana kadar hiç kimse ona evlenme önerisinde bulunmamıştı. Böylece öneri kabul edildi. Berg yalnızca her insanın dostu olur diye düşündüğü için arkadaş adını verdiği birine "Bakın görüyor musunuz?" diyordu. "Bakın biliyor musunuz? Ben her şeyi hesapladım. Her şeyi düşünmemiş olsaydım, herhangi bir nedenle bu iş yakışık almayan bir şey olsaydı evlenmezdim. Şimdi ise anneciğimle babacığımın bütün ihtiyaçlarını karşıladım. Onların Ostze ülkesindeki o çiftliğin kirasını almalarını sağladım. Biz de karımla birlikte, onun serveti benim de hesaplılığım birleşince elbet Petersburg'da yaşayabiliriz, iyi bir yaşam sürebiliriz. Ben onunla parası için evlenmiyorum. Bunu kibar bir davranış saymam. Ama kadının da erkeğin de neleri varsa birleştirmeleri gerekir. Benim mesleğim var, onun da kimi kimselerle ilişkileri ve kimi küçük gelirleri. Bu zamanımızda bir şey anlatır, değil mi? Ama en önemlisi o çok iyi, saygıdeğer bir genç kızdır ve beni seviyor. Berk kızardı, sonra gülümsedi. Ben de onu çok ağırbaşlı davranışları olduğu için seviyorum. Çok iyi bir karakteri var. Bakın öbür kız kardeşi, onunla aynı soydan ama onun bambaşka, hiç de hoş olmayan davranışları var. Ablasındaki akıl da onda yok. Yani sizin anlayacağınız öyle biri, anlıyor musunuz? İnsana hoş gelmiyor. Nişanlıma gelince, bakın bize, yemeğe gelirsiniz diyecekti ama vazgeçti. Çay içmeye gelirsiniz diyerek mutluluk hayallerini kesin olarak yansıtan küçük yuvarlak bir duman halkasını dilinin hızlı bir devinimiyle ortasından delip havaya üfledi. Berg'in yapmış olduğu öneriden sonra duyulan ilk şaşkınlık geçince aile içinde böyle olaylarda hep görülen bir bayram, bir sevinç havası esmeye başladı. Ama bu sevinç içten gelmiyordu, yalnız görünüşteydi. Büyüklerde bu düğünle ilgili olarak bir şaşkınlık, bir utangaçlık seziliyordu. Vera'yı az sevdikleri, onu bu kadar kolayca ellerinden çıkardıkları için şimdi vicdan azabı duyuyorlardı sanki. En çok yaşlı kont, utançla karışık bir hüzün içindeydi. Herhalde kendisine sorulsa, bu utancın neden ileri geldiğini söyleyemezdi. Oysa bunun nedeni para işleriydi. Kesin olarak elinde ne kadar para olduğunu, ne kadar borçlanmış olduğunu, Vera'ya çeyiz olarak neler vereceğini bilmiyordu. Kızları doğduğu vakit her birine çeyiz olarak kişi başına 300 can ayrılmıştı. Ama köylerden biri daha o zaman satılmıştı, ikincisi ipotekliydi ve ipoteğin tarihi üzerinde o kadar çok zaman geçmişti ki artık satılması gerekiyordu. Bu yüzden çiftlik verilemezdi, para da yoktu. Berg Vera ile nişanlanalı bir aydan fazla olmuştu, düğüne de ancak bir hafta kalmıştı. Kontsa hala kendi kendine çeyiz sorununu çözememişti, bu konuda karısıyla da konuşmuyordu. Kimi vakit Vera'ya Riyazan'daki çiftliği vermeyi düşünüyor, kimi vakit koruyu satmayı düşünüyor, kimi vakit senet karşılığı borç para almayı aklından geçiriyordu. Düğünden birkaç gün önce Berg sabahleyin erkenden kontun çalışma odasına girdi. Tatlı bir gülümseyiş ve saygılı bir tavırla gelecekteki kayınbabasından Kontes Vera'ya çeyiz olarak ne verileceğini kendisine bildirmesini rica etti. Kont çoktandır sorulacağını sezdiği bu soru karşısında o kadar utanıp sıkıldı ki aklına ilk geleni hiç düşünmeden söyledi. "Bak bundan hoşlandım, bununla ilgilendiğine sevindim, memnun olacaksın." Sonra Berg'in omzuna usulca vurarak konuşmayı bitirmek isteğiyle ayağa kalktı. Ama Berk tatlı tatlı gülümseyerek, eğer Vera'ya çeyiz olarak neler verileceğini kesin olarak bilmezse ve ona ayrılanın hiç olmazsa bir kısmını peşin olarak almazsa önerisinden vazgeçmek zorunda kalacağını anlattı. Çünkü siz de düşünün Kont, eğer şimdi eşimi geçindirmek için kesin bir gelirim yokken evlenmeye kalkışırsam alçaklık etmiş olurum. Kont cömert görünmek ve yeni ricalara hedef olmamak isteğiyle 80 bin rublelik bir senet vereceğini söyleyince konuşma sona erdi. Berk tatlı tatlı gülümsedi, Kont'u omuzundan öptü, çok teşekkür ettiğini ama nakit olarak tam 30 bin ruble almadan yuva kuramayacağını söyledi. Hiç olmazsa 20 bin kont diye sözüne devam etti. O zaman senet de 60 binlik olur. Kont telaşla konuşarak olur olur peki dedi. Yalnız özür dilerim dostum, 20 bini nakit olarak ayrıca 80 bini senet olarak veririm. İşte böyle. Hadi öp bakayım beni. 12. Natasha 16'sına basmıştı ve yıl 1809'du. Genç kızın tam 4 yıl önce Boris'le öpüştükten sonra parmaklarını bükerek saydığı yılların sonuncusuydu. O zamandan beri Boris'i bir kezcik olsun görmemişti. Sonya ile annesinin yanında Boris'ten söz açıldığı vakit çok özgür bir tavırla, sanki geçmişte olup bitenler konuşulmaya bile değmez ve çoktan unutulmuş bir çocuklukmuş, bunun böyle olduğuna artık karar verilmiş gibi rahatlıkla konuşuyordu. Ruhunun derinlerinde ise Boris'e verdiği sözün bir şaka mı yoksa önemli ve onu bağlayan bir söz mü olduğu sorusu üzüp duruyordu onu hep. Boris 1809 yılında Moskova'dan ayrılıp orduya girdiği günden beri Rostov'larla görüşmemişti. Birkaç kez Moskova'ya gelmiş, Obradnoye'nin yakınlarından geçmiş ama bir kez olsun Rostov'lara uğramamıştı. Kimi vakit Natasha, Boris'in kendisini görmek istemediğini aklından geçiriyor, bu varsayımları da büyüklerin ondan söz ederken hüzünlü bir tavır takınmalarıyla doğrulanıyordu. Kontes, Boris'ten söz edildikten sonra, "Şimdi artık kimse eski dostlarını anımsamıyor," diyordu. Son zamanlarda Rostov'lara daha seyrek gelmeye başlayan Anna Mihailovna da tuhaf, kendini beğenmiş bir tavır takınıyor. Boris'ten söz açıldı mı heyecanla oğlunun üstünlüklerini, meslekteki parlak durumunu anlatmaya başlıyordu hemen. Rostov'lar Petersburg'a gelince Boris onları ziyaret etti. Boris ziyarete gelirken heyecanlıydı. Natasha anıları arasında en romantik olanıydı. Bununla birlikte hem Natasha'ya hem de büyüklerine, çocuklukta ikisinin arasındaki ilişkilerinden ötürü artık ne onun ne de kendisinin bir sorumluluk taşımayacaklarını açıkça duyumsatmak eğilimiyle gidiyordu bu ziyarete. Kontes Bezuhova ile olan yakınlığı sayesinde sosyetede parlak bir durumu, güvenini iyice kazandığı önemli bir kişinin onu koruması sayesinde meslekte çok iyi bir yeri, ayrıca Petersburg'un en zengin kızlarından biriyle evlenmek için kimi planları vardı. Planlar kolaylıkla gerçekleştirilebilirdi. Boris Rostov'ların salonuna girdiği vakit Natasha odasındaydı. Koşar gibi girdi konuk odasına. Dudaklarındaki tatlı gülümseyiş bütün yüzünü aydınlatıyordu. Boris 4 yıl önce tanıdığı kısa giysili, kıvır kıvır saçlarının altında siyah gözleri pırıl pırıl ve çocukça gülüşü çın çın öten Natasha'yı anımsıyordu. Bu yüzden içeriye bambaşka bir Natasha girince şaşırdı, hayranlıkla karışık bir afallayış belirdi yüzünde. Onun bu durumu Natasha'yı sevindirmişti. Kontes, "Nasıl o ele avuca sığmaz eski arkadaşını tanıyabildin mi?" diye sordu. Boris, Natasha'nın elini öperek ondaki bu değişikliğe şaşırıp kaldığını söyledi. "Ne kadar güzelleşmişsiniz." Natasha'nın ışıl ışıl gözleri "Elbette," diye karşılık verdi. Genç kız, "Ya babam yaşlanmış mı?" diye sordu. Sonra oturdu, Boris'in Kontes'le yaptığı konuşmaya katılmayarak, hiç konuşmadan çocukluk nişanlısını tepeden tırnağa inceledi. Boris, üzerindeki bu üsteleyen, sevecen bakışın ağırbaşlılığını duyarak arada bir ona bakıyordu. Boris'in üniforması, mahmuzları, boyun bağı, saçlarının biçimi, hepsi günün modasına uygun ve gerektiği gibiydi. Bunu hemen ayrımsamıştı. Boris, Kontes'in yanındaki koltuğun üzerinde hafifçe yan oturuyor, sol elini iyice kavrayan tertemiz sağ eliyle eldivenini düzeltiyor, Dikkati çeken yapmacık bir kibarlıkla dudaklarını bükerek Petersburg'daki yüksek sosyetenin eğlencelerinden söz ediyor. Moskova'daki eski günleriyle buradaki dostlarını hafif bir alayla anıyordu. Elçinin verdiği baloda bulunduğunu söylerken, Natasha'nın hemen ayrımsadığı gibi rastgele değil de özellikle soylu kişilerin adlarını yüksek sesle söyledi ve N.N. ile S.S.'nin kendisini davet ettiklerinden söz etti. Natasha bütün bu süre içinde hiç konuşmadan kaşlarının altından ona bakarak oturmuştu. Bu bakış Boris'i gittikçe daha çok tedirgin ediyor, şaşırtıyordu. Natasha'ya daha sık dönüp bakıyor, anlattıklarını ikide bir yarıda bırakıyordu. Orada 10 dakikadan fazla oturmadı, ayağa kalkıp eğilerek izin istedi. Aynı merakla, umursamayan ve biraz da alaycı gözler ona bakıyordu. Boris ilk ziyaretten sonra kendi kendine Natasha'yı eskisi kadar çekici bulduğunu ama bu duyguya kendini kaptırmaması gerektiğini, çünkü hiçbir serveti olmayan bir kızla evlenmesinin mesleği için bir felaket sayılacağını, evlenmek aklında yokken eski ilişkilerini tazelemeninse soylu bir insana yakışmayacak bir davranış olacağını düşündü. Bunun üzerine Natasha ile karşılaşmaktan kaçınmaya karar verdi. Ama bu karara karşın birkaç gün sonra gene geldi ve sık sık Rostov'lara uğramaya, bütün günlerini onlarda geçirmeye başladı. Natasha'ya durumu açıklaması gerektiğini düşünüyordu. Ona geçmiştekileri unutmak gerektiğini, ne olursa olsun onu eş seçemeyeceğini, serveti olmadığını ve onu hiçbir zaman kendisine vermeyeceklerini söylemeliydi. Ama ona bu açıklamayı yapma fırsatını bulamadığı gibi, bunun için gerekli yürekliliği de bulamıyordu. Durumu her geçen gün daha sarpa sarıyordu. Kontesle Sonya, Natasha'nın Boris'e eskisi gibi aşık olduğunu ayırt ediyor gibiydiler. Natasha ona en sevdiği şarkıları söylüyor, albümünü gösteriyor, Boris'i bu anı defterine bir şeyler yazmaya zorluyor, geçmişte olup bitenleri anımsamasına izin vermiyor, böylece ona yeni yaşadıkları şeylerin ne kadar güzel olduğunu duyumsatıyordu. Boris de her gün oradan düşünceleri sislere gömülmüş olarak söylemeyi tasarladığını söyleyemeden, ne yaptığını, oraya niçin geldiğini, işin nasıl sona ereceğini bilmeden ayrılıyordu. Helen'e uğramaz olmuştu, gene de günlerini Rostov'larda geçiriyordu. 13. Bir akşam yaşlı kontes takma buklelerini takmamış olarak sırtında hırka, başında hasse kumaşından yapılmış ve altından cılız bir tutam saç görünen beyaz gece başlığıyla halının üzerinde içini çeke çeke, arada bir hafifçe inleyerek yerlere kapanıp akşam duasını ediyordu. Çıplak ayaklarına ayakkabı, sırtına da annesi gibi bir hırka geçirmiş, saçlarını kağıtlarla kıvırmış olan Natasha koşarak içeriye girdi. Kontes dönüp baktı, kaşlarını çattı. Son duasını, yoksa bu yattığım yer bana mezar mı olacak bölümüyle bitiriyordu. Ama dua okurken hissettikleri yok oluvermişti. Natasha'nın yüreği ağzındaydı, yanakları al al olmuştu. Annesinin dua ettiğini ayrımsayınca durakladı birden, bir yere ilişip oturdu, elinde olmayarak dilini çıkarıp kendi kendine gözdağı veriyormuş gibi bir işaret yaptı. Annesinin dua etmeyi sürdürdüğünü görünce de parmaklarının ucuna basarak karyolaya doğru yürüdü, çevik bir devinimle küçük ayaklarından birini öbürünün üzerinden kaydırarak ayakkabısını çıkardı, kontesin yoksa bana bir mezar mı olacak diye korktuğu yatağın üzerine sıçradı. Yüksek kuş tüyünden yapılmış ve üzerinde hepsi birbirinden küçük 5 yastık bulunan bir yataktı bu. Natasha sıçradı, kuş tüyü şilteye gömüldü, yuvarlanarak duvarın dibine gitti, yorganın altında dizlerini büküp çenesine doğru çekti, ayaklarını oraya buraya atarak yerleşmeye başladı. Bir yandan sessiz sessiz gülüyor, başını yorganla örtüyor, arada bir annesine bakıyordu yorganın altından. Kontes duasını bitirdi, sert bir yüzle yatağa yaklaştı. Natasha'nın yorganla başını da örttüğünü görünce o sevecen yumuşak gülümseyiş belirdi dudaklarında. ''Hadi hadi hadi'' dedi. Natasha, ''Anne biraz konuşabilir miyiz ha?'' diye sordu. ''Dur gıdığından bir kezcik öpeyim, bir kezcik daha, ha şöyle.'' Annesinin boynuna sarıldı, onu çenesinin altından öptü. Natasha annesine karşı görünüşte kaba davranır ama gerçekte o kadar incelik gösterir ve çevik davranırdı ki elleriyle annesine nasıl sarılırsa sarılsın hep bunu onun canını acıtmadan, annesinin içinde bir hoşnutsuzluk ya da sıkıntı uyandırmadan yapmasını bilirdi. Kontes yastıkların üzerine yerleştikten, Natasha'nın ayaklarını oraya buraya uzatıp gene aynı biçimde bir kez yatağında dönmesini, sonunda da yanı başında onunla aynı yorganın altında yan yana yatmasını, ellerini yorganın üzerine çıkarıp ciddi bir havaya girmesini bekledikten sonra sordu. "Söyle bakalım neyi konuşacağız şimdi?" Natasha'nın kont kulüpten dönünceye kadar yaptığı bu gece ziyaretleri ana kızın en çok hoşlandıkları şeylerden biriydi. "Neyi konuşalım ha? Bak sana bir şey söylemeliyim." Natasha eliyle annesinin ağzını kapattı ciddi bir tavırla. "Boris'ten söz edeceksiniz biliyorum," dedi. "Ben de zaten bunun için geldim. Bir şey söylemeliyim biliyorum." "Hayır, söyleyin." Elini geriye çekti. "Söyleyin anne. Boris sevimli biri değil mi?" "Natasha, artık 16 yaşındasın. Senin yaşındayken ben evlenmiştim. Boris'in sevimli olduğunu söylüyorsun." "Öyledir. Ben de onu oğlum gibi severim." "Ama sen ondan ne istiyorsun? Düşüncen nedir? Görüyorum ki onun aklını çeldin." Kontes bunu söylerken başını çevirip kızına baktı. Natasha gözlerini karyolanın köşelerinde kırmızı tahtadan oyulmuş sfenkslerden birine dikmiş, dümdüz ve kımıltısız yatıyordu. Bu nedenle kızının yüzünü yalnız yandan görüyordu. Bu yüz kontesi ciddi, düşünceli havasıyla şaşırttı. Natasha hem dinliyor hem bir şeyler düşünüyordu. Ne olmuş yani?" "Aklımı başımdan aldın kızım. Bunun için yaptın. Ondan ne istiyorsun? Biliyorum ki onunla evlenmen olanaksız." Natasha duruşunu bozmadan sordu. "Niçin?" "Çünkü gençtir, çünkü bizim akrabamız. Hem sen onu sevmiyorsun ki." Natasha, "Peki ya ben istiyorsam?" dedi. "Saçmalamayı bırak." "Ya ben istiyorsam?" "Natasha, sen ciddi..." Natasha sözünü bitirmesine fırsat tanımadı. Kontes'in iri ellerini kendisine çekti. Önce üstünü sonra avucunu öptü. Ondan sonra da elini gene çevirip her parmağını, ikinci boğumunu, sonra aralarındaki boşluğu öperek "Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs" diye fısıldadı. Gözlerini ona yumuşak bir tavırla bakan ve böyle baktığı için söylemek istediği her şeyi unutmuş gibi görünen annesine çevirdi. "Konuşsana anne, niçin susuyorsun? Konuşun." "Öyle olmaz yavrum. Herkes sizin çocukça ilişkilerinizi anlamaz. Onun sana bu kadar yakın olduğunu görmek, bize gelip giden başka delikanlıların gözünde seni güç duruma düşürebilir ve en önemlisi onu boşuna üzer. O belki de kendine göre zengin bir kısmet bulmuştur. Şimdi ise aklı başından gidiyor." Natasha, "Aklı başından mı gidiyor?" diye sordu. "Bak sana kendi başımdan geçeni anlatayım. Benim bir yeğenim vardı. Biliyorum Kirilla Matyeviç ama o yaşlı değil mi?" "Her zaman yaşlı değildi ya." "Bak sana bir şey söyleyeyim Natasha. Ben Boris'le konuşayım. Bize o kadar sık gelmesi doğru değil." "Niçin gelmemeliymiş? Madem kendisi gelmek istiyor." "Çünkü ben bu ilişkinin hiçbir sonuç vermeyeceğini biliyorum."
"Nereden biliyorsunuz?"
"Hayır anne, ona bir şey söylemeyin. Ne saçma şeyler bunlar." Natasha kendi malı olan bir şeyi elinden almak istiyorlarmış gibi konuşmuştu.
"Tamam peki, zararı yok, evlenmem onunla. Ama madem buraya gelince neşeleniyor, madem ki ben de neşeleniyorum, varsın gelsin," diye devam etti. Gülümseyerek annesine bakıyordu. "Evlenmek için değil," diye ineledi.
"Nasıl olur kızım?"
"Öyle işte, tamam işte. Madem öyle gerekiyor, evlenmem onunla. Yalnız öyle işte."
Kontes yaşlı insanlara özgü sevecen bir tavırla ve bütün bedenini titreten beklenmedik bir gülüşle "Öyle gelsin, öyle gelsin demek," diye ineledi. Natasha, "Yeter anne, gülmeyin artık, yeter," diye bağırdı. "Bütün karyolayı sarsıyorsunuz. Müthiş bana benziyorsunuz anne. Benim gibi kıkır kıkır gülersiniz. Durun." Kontes'in iki elini yakaladı. Birinin küçük parmağının alt kısmındaki kemiği öptü. "Haziran," dedi. Ve öbürü elindeki eklem yerlerini öperek devam etti. "Temmuz, Ağustos," diye sıraladı. Sonra da "Ne dersiniz, Boris çok aşık mı anne?" diye sordu.
Siz nasıl görüyorsunuz? Size de biri öyle aşık oldu mu hiç? Boris çok sevimli bir insan. Yalnız tam benim beğeneceğim gibi değil. Öyle dar kafalı ki tıpkı duvar saati gibi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Daracık, boz renkli ve parlak bir varlık işte. Kontes, sen neler saçmalıyorsun dedi. Natasha devam etti. Gerçekten anlamıyor musunuz? Nikolenka olsaydı anlardı. Bakın Bezuhov, lacivert hem de koyu lacivertli kırmızıdır. Sonra o kare biçiminde bir varlıktır. Kontes güldü. Sen onunla da flört ediyorsun. Hayır, o masonmuş, bunu öğrendim. O cana yakın, koyu lacivert ve kırmızıdır. Belirli bir rengi var, nasıl anlatayım? Kapının öbür yanındaki kontun sesi duyuldu. Kontesciğim, uyumuyorsun ya. Natasha yataktan fırladı, ayakkabılarını eline alarak yalın ayak kendi odasına koştu. Uzun süre bir türlü uyuyamadı. Kendisinin kavradığı şeylerle içinde olup da hiç kimsenin anlayamadığını düşünüp duruyordu. O uzun saç örgüsüyle bir kedi yavrusu gibi kıvrılmış uyuyan Sonya'ya baktı. Sonya mı anlayacak diye düşündü. Hayır, ona varıncaya kadar. O iyi yürekli bir kız. Nikolenka'ya aşık olmuş. Ondan başka hiçbir şey düşünmek istemiyor. Annem bile anlamıyor. Hayret, ne kadar akıllıyım ve o ne kadar sevimli. Kendisinden üçüncü kişi olarak söz ediyor. Bu sözleri kendisi için akıllı bir erkeğin, erkekler arasında en akıllısının, en iyisinin söylediğini geçiriyordu hayalinden. O erkek Natasha'dan söz açarak, "Onda her şey var, her şey var." diye devam ediyordu. Olağanüstü bir zekası var, sevimli, aynı zamanda güzel, eşi bulunmayacak kadar güzel ve çevik. Yüzme biliyor, iyi ata biniyor. Hele bir sesi var, denilebilir ki çok özgün bir ses. Cherubini'nin operasından en çok sevdiği kısacık bir parçayı söyledi, kendini yatağa attı. Biraz sonra uyuyacağını düşünerek sevinçle güldü, mumu söndürmesi için Dunyasha'ya seslendi. Dunyasha odadan çıktığı anda Natasha başka bir dünyaya, mutluluk ülkesi olan düşler dünyasına dalmıştı bile. Orada her şey tıpkı gerçekteki gibi güzel ve kolaydı. Yalnız daha iyiydi çünkü gerçektekinden başka türlü oluyordu. Ertesi gün Kontes Boris'i dairesine davet ederek onunla görüştü ve o günden sonra Rostov'ların evinden Boris'in ayağını kesti. 14. 21 Aralık 1810'da yılbaşı gecesinde Katerina devrinin ileri gelenlerinden birinin evinde balo vardı. Baloda Charles'la kor diplomatik de bulunacaktı.